Ayrım 12. Sayfa 573. Üçüncü kesim. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş ve yükselişi. 45. bölüm. Cumhuriyet'in ilanı. Ankara'da Lozan'dan sonra savaş bitti diyorlardı. Oysa savaş bitmiş değildi. Makedonyalı Mustafa Kemal amaçlarından birincisini elde etmişti. Türkiye'yi kurtarmış, canlandırmış, düşmanlarla sarılı, dağınık, parçalanmış bir imparatorluktan, ileride dost olabilecek milletler tarafından tanınan, yoğun, katıksız bir devlet çıkarmıştı. Amacının büyük önemi, ölçülü metotlarla kıvama gelip, kızgın bir canlılığın aleviyle çelikleşerek bu sonuca erişmeyi sağlamıştı. Gerçekleri kavramayan bir ortamda, bir gerçekçi olarak, gözünü bir tek hedefe dikmiş, elde edebileceği şeyin ne olduğunu görmüş ve hem kendisinden şüphe eden dostlarına, hem de elde edilemeyecek şeyler peşinde koşan düşmanlarına rağmen onu kovalamıştı. Bu iş için yüksek bir önsezi, kendi tabiatıyla çatışan ve ancak büyük bir iç disiplinle kazanılabilecek bir sabır gerekliydi. Ayrıca temel sorunları sezmek ve dost düşman herkesin psikolojisini anlamak, sorumluluğu kavramak ve onu kesinlikle kullanmak da şarttı. Mustafa Kemal gençliğinden beri şiddetle arzuladığı iktidarı bu vasıfları sayesinde en sonunda elde etmişti. O zamanlar önemli bir adam olacağım diye yüksekten atıyordu. Şimdi hüsranla geçen yıllardan sonra 42 yaşında gerçekten önemli bir adam olmuştu. Aslında yaptığı iş bütün siyasal yankılarına rağmen bir askerin planlama, örgütleme, ani karar verme ve harekete geçme konularında ustalaşmış bir adamın işiydi. Şimdi yapacağı iş için daha fazla bir şeyler gerekiyordu. Bir devrimcinin, bir peygamberin, bir devlet adamının vasıfları. Yurdunu kurtardıktan sonraki amacı yeni bir yurt yaratmak olacaktı. Türk toplumunu kökünden değiştirmek istiyordu. Şeriata dayanan orta çağ yapısı bir toplum sistemini süpürüp atarak yerine batı uygarlığına dayanan yeni modern bir düzen getirmek. Bu yeni çabasına da yine bir asker gibi düşünerek girişti. Zaferin üzerine yatıp dinlenmek yoktu. Yine Gazi'nin komutasında yeni savaşa girişmeden önce gevşemek de yoktu. Bu seferki savaş maddi değil, manevi silahlarla yapılacaktı. Fakat usul ve taktik bakımından ötekinden ayrı değildi. Önceki gibi adım adım gerçekleştirilecekti. Yalnız şimdi inisiyatif kendi elinde olduğu için daha hızlı olacaktı. Planlarında ileriyi gören fakat uygulamalarında denemeci olan Mustafa Kemal, daha 1920'de milletin vicdan ve geleceğinde sezinlediği oluşum kabiliyetinin kafasının içinde milli bir sır gibi gizli kalmasına ve vakti gelince toplumun bütününe uygulanmasına karar vermişti. Şimdi vakit gelmişti. Türkiye gelişiminin yeni bir dönemine giriyordu. Ancak Türkiye hala Falih Rıfkı'nın dediği gibi denize açılmak için limandan ayrılmış fakat rotasını kaptanından başka kimsenin bilmediği bir gemiye benziyordu. İzleyeceği rota ne olacaktı? Mustafa Kemal kararını vermişti. Zafere doğru Samsun'dan Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya ve şimdi Lozan'a kadar uzanan sabırlı yolculuğun amacını kendi pek iyi biliyordu. Kararı şuydu: Türkiye bir cumhuriyet olmalıdır. Şimdi kararını yerine getirmek için güçlü bir durumdaydı. Kazandığı zafer ve şerefli bir barış prestijini yükseltmişti. Kendi topladığı yeni bir meclis ve hem kurucusu hem de başkanı olduğu yeni bir parti ona yeni iktidar yolları açmıştı. Reformlara girişmek işi artık sadece bir taktik ve zaman meselesiydi. Cumhuriyet fikri yazın Darlozan Konferansı sürüp gittiği sırada kafasında belirli bir biçim almıştı. Bir tasarı hazırlayarak gizlice, daha önceleri de saltanatın kaldırılması ve bir takım anayasa konuları üzerinde kendisine danıştığı adliye vekili Seyit Bey'e yolladı. Seyit Bey, tasarının prensibini yasama bakımından uygun buldu. Yalnız bazı ayrıntıların düzeltilmesi için geri gönderdi. Sonra barış imzalanıncaya kadar bir yanda bırakıldı. Mustafa Kemal şimdi düşüncesini yakınlarına açmaya başlıyordu. Çankaya'da Falih Rıfkı'nın ve kendilerine güvendiği birkaç gazetecinin daha bulunduğu bir akşam yemeğinde Fransız İhtilali tarihini okumakta olduğundan söz ederek republik kelimesiyle Türkçedeki karşılığı cumhuriyet üzerinde bazı notlar almış olduğunu bildirdi. Bir sözlük getirildi. Republik karşılığının chose publique olduğu görüldü. Dipnot, herkesin çıkarını kollayan hükümet şekli. Kelimenin tam anlamı üzerinde bir tartışmaya giriştiler. Gazi bundan sonra planını açıkladı. Bu plan henüz tam değildi, üzerinde çalışmak isterdi. Dostları bunu kendi aralarında tartışmalı, zamanı gelince de partiye sunulmalıydı. İçlerinden biri, "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yine parti başkanı olarak kalacak mısınız?" diye sordu. Gazi gözleri ışıldayarak, "Laf aramızda evet" diye karşılık verdi. Lakin başka birisi, "Cumhurbaşkanlığı süresinden söz ederek, ömür boyunca mı?" deyince, "Kesinlikle hayır" dedi. Haber ortalığa yayılmıştı. Yerli gazeteler güya daha hiçbir şey duymamışlardı. Fakat Gazi bir deneme balonu uçurtarak Viyana'da çıkan Neue Freie Presse'ye verdiği bir demeçte niyetini dünyaya açıkladı. Türk devletinin adından başka her şeyiyle bir cumhuriyet olduğu noktasından yürüyordu. Anayasanın ilk maddesinde egemenliğin millete ait olduğu, ikinci maddesinde de halkın yalnız Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edildiği bildiriliyordu. Gazi, "Bu iki cümle bir tek kelime ile özetlenebilir" diye devam etti. Cumhuriyet. Türkiye'nin şimdiki gerçek şekli kısa zamanda kanunla onaylanacaktır. Nasıl ki aslında Avrupa ve Amerika cumhuriyetleri arasında bir fark yoksa, Türkiye'nin de bu cumhuriyetlerden ayrıldığı bir şekil meselesinden başka bir şey değildir. Bu demeç Ankara'da yıldırım etkisi yaptı. Cumhuriyet kavramı geleneksel Müslüman devlet anlayışıyla taban tabana zıttı ve bu çirkin kelime Türkçe bir sözde ilk defa ağza alınıyordu. Böyle bir değişiklik tehlikesi hem İstanbul basınında hem de henüz ciddi bir cumhuriyetçi hareketin gelişmemiş olduğu mecliste heyecan yarattı. Mustafa Kemal bu konuda mecliste açık bir tartışmanın kötü sonuç vereceğini anlamıştı. Cumhuriyeti muhalefet daha birleşmeye vakit bulmadan başka yollarla gerçekleştirmek gerekiyordu. Yeni meclis şimdiye kadar Mustafa Kemal'in dikkatli yönetimi karşısında oldukça uysal davranmıştı. İlk önemli haftalar süresince hemen hiçbir toplantıyı kaçırmıyor, daha tartışmaya geçilmeden tekliflerin açıklamasını yapıyor, kabul ya da reddedilmesi üzerinde kendi görüşünü belirtiyordu. Bir defasında bir teklifin kabul edildiğini görünce, "Rica ederim" demişti, "ellerinizi indirin. Galiba bu noktayı size pek iyi açıklayamadım." Baştan teklifin geri çevrilmesini istediğini belli ederek anlattı. İkinci oylamada teklif reddedildi. Her fırsatta mebuslara modern bir Batı devletinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Bir gün bir söylev verirken hocanın biri öfkeyle sordu. "Ne demektir bu modern lafı?" Gazi buna, "Adam olmak demektir hoca" diye cevap verdi. Adam olmak. Bütün bunlara rağmen bu meclis birincisine göre daha aklı başında bir kuruluştu. Daha genç, daha seviyeli ve Mustafa Kemal'in dediği gibi bir aydınlar meclisi olmaya daha hevesliydi. Ciddi tartışmaların tadını kaçıran o yabaniler bu mecliste yoktu artık. Yerlerini daha olgun kafalı, Batı düşüncelerini daha iyi kavramış, yazar, gazeteci ve meslek adamlarından kurulu gruplar almıştı. Lakin ne de olsa cumhuriyet, sağdan da soldan da karşı akımları harekete geçirecek bir meseleydi. Her türlü köklü değişime karşı olan örümcek kafalılar, halifenin gücünü ne pahasına olursa olsun korumak istiyor, Bazıları da cumhuriyet ilan edilecekse halifenin cumhurbaşkanı olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Adım adım ilerleme taraflısı olanlar, kuvvetler arasında bir denge kurmak çabasındaydılar. Bazı kimseler, halifenin başına geçeceği meşruti bir krallık gibi bir şey düşünüyor, bazıları da batıdaki, örneğin Fransa ya da Amerika'daki gibi, gerçek bir demokratik cumhuriyet kurulmasına uygun buluyorlardı. Bir yandan da cumhuriyetin Mustafa Kemal'in elinde, Güney Amerika ve Sovyet Rusya'da olduğu gibi bir çeşit diktatörlüğe dönmesinden çekiniyorlardı. İkisi de yürekten meşrutiyetçi olan Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey'in görüşleri de böyleydi. Onların bu sırada meclisten uzaklaşmış olmaları Gazi'nin işine yarıyordu. Ne olursa olsun Mustafa Kemal'in mecliste cumhuriyeti bir olup bitti ile ilan etmesinden korkuluyordu. Böyle bir şeyi gerçekten de tasarlamıştı. Bahane olarak bir kabine buhranı icat etti. Meclis vekilleri seçme yetkisini hala elinde bulunduruyor. Oysa mebusların iktidar için manevralara girişmelerine, ayrılık çıkarmalarına yol açan bu imtiyaz içindeki birliği bozuyordu. Parti içinde beliren ve Gazi'nin gizli muhalefet diye suçladığı bir hizip, iki boş yer için ortaya iki ad atmıştı. Bunlardan biri dahiliye vekilliğine getirilmek istenilen Erzincan mebusu Sabit Bey, öteki de Ali Fuat Paşa'dan boşalan meclis ikinci başkanlığına aday gösterilen Rauf Bey'di. Gazi bunların aday gösterilmelerini uygun bulmamıştı. Muhalefetin çektiği blöfe rest diyerek Fethi Bey ile öteki vekillere istifa etmeleri ve yeniden seçilecek bile olsalar kabinede görev almamaları için talimat verdi. Şimdi muhalefetin kendi kabine listesini hazırlaması gerekecekti. Gazi böylece renklerini açıkça belli ederek kendisiyle savaşa girmeleri için meclis üyelerine meydan okumuştu ki bunu yapamayacaklarını da pek iyi biliyordu. Ortaya bir söylenti attı. Bir patırtı çıkacak olursa yanındaki başkanlık muhafız alayıyla karşı koymaya da hazırdı. Bu yolda ordunun desteğine ve milletin kendisine olan saygısına güveniyordu. Muhalefet grupları Rauf Bey'in yokluğunda aralarındaki uzlaşmazlıkları yatıştırmaya ve hepsinin onaylayacağı bir kabine listesini hazırlamaya çalıştılar ama boş yere. Gazi parlamentoda bundan dolayı doğan durumu anarşi diye niteledi. Memleket iki gün sürece hükümetsiz kalınca harekete geçti. İçlerinde Fethi Bey ile İsmet Paşa'nın da bulunduğu birkaç dostunu Çankaya'da yemeğe çağırdı. Yemek sırasında onlara, "Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz," dedi. Buna kimse itiraz etmedi. Fethi Bey ile arkadaşlarına izleyecekleri taktik konusunda talimat verdikten sonra misafirler dağıldılar. İsmet Paşa ile Mustafa Kemal yalnız kaldılar. Baş başa vererek cumhuriyet tasarısına, eldeki anayasa üzerinde yapılacak bir takım değişiklikler halinde son şeklini verdiler. Anayasaya, Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir cümlesi eklenecekti. Cumhurbaşkanı devlet başkanı olacak ve meclisçe seçilecekti. Başvekili o seçecek, öteki vekilleri de başvekil atayacaktı. Meclisin bunları onaylamaya yetkisi olacaktı fakat seçmeye değil. Böylece Gazi kendisine gerekli olan iktidarı sağlamış oluyordu. Ertesi gün bu hükümler artık politik bir güç haline gelmiş olan Halk Fırkası grubuna sunuldu. Mustafa Kemal'den Fethi Bey ile önceden anlaşmış oldukları gibi hakemlik etmesi istendi. O gün ağzına taktırdığı dişler henüz yerine iyi oturmadığı için sesi ıslıklı çıkıyordu. Konuşması belki de bu yüzden kısa sürdü. Kısa fakat derli toplu. Hükümetin şimdiki kuruluşunda köklü bir yanlışlık vardı. Her mebusun vekil seçimine katılmasını ve dolayısıyla her vekil üzerinde etkili olmasını gerektiriyordu. Artık bu sistemin kötülükleri anlaşılmıştı. Bunlar kendisinin kararlaştırdığı gibi düzeltilmeliydi. Bundan sonra anayasada değişiklik yapan tasarı İsmet Paşa tarafından okundu. Bu tepeden inme değişikliği içerleyen parti üyeleri şaşkınlık içinde mırıldanmaya başladılar. Lakin Gazi'nin yardımcısı olan adliye vekili, bu formülün ortaya yeni bir icat çıkarmadığını, sadece aslında var olan bir yasayı açıklığa kavuşturduğunu ileri sürdü. Parti grubu birkaç itiraza rağmen yeni anayasayı ister istemez kabul etmek zorunda kaldı. Artık o akşam meclis tarafından onaylanması sadece bir formaliteden ibaretti. Şair Mehmet Emin Bey, Ankara Cumhuriyeti'ni bundan 1400 yıl önce peygamberin Mekke'de kurduğu hükümetle kıyaslamaya kalkınca, hocalar şaşkınlıklarından ağızlarını açamadılar. Mustafa Kemal, oylamaya katılan 158 mebusun oy birliğiyle Cumhurbaşkanlığına seçildi. Ancak 100 kişi de çekimser kalmıştı. Toplantı, Cumhuriyet'in gelecekteki mutluluğu için edilen dualarla son buldu. Cumhuriyet'in ilanı bütün yurtta 101 pare top atışıyla kutlandı. Gün 29 Ekim 1923'tü. Gazi bu tarihi anda kendisini destekledikleri için arkadaşlarına teşekkür ederken, gözlerini her zamanki gibi batıya döndürerek bu olayın yurt dışında yapacağı etkilere dokundu. Milletimiz kendisinde bulunan vasıf ve değerleri, hükümetinin yeni adıyla uygarlık dünyasına göstermeyi daha kolaylıkla başaracaktır. Türkiye Cumhuriyeti, dünya yüzünde bulunduğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. İsmet Paşa'yı kendisine başbakan seçti. Onun savaş alanında olduğu gibi, mecliste de isteklerini yerine getireceğine güveniyordu. Görüşleri daha liberal olan Fethi Bey'e karşı o kadar güveni yoktu. Bir akşam Çankaya'da ihtilalci nitelikte bir konuşma sırasında Fethi Bey'in geldiğini haber vermişlerdi. Gazi misafirlerine, "Şşt çocuklar," dedi, "susun. Hükümet geliyor." Fethi Bey'i başvekillik yerine meclis başkanlığına getirdi. Mustafa Kemal uygun zamanı, sürpriz yaratacak taktiği, üstü kapalı tehdidi bir arada ustalıkla kullanarak memlekette iktidarın en yüksek noktasına erişmişti. Kendinde üç başkanlığı birden toplamıştı. Devlet başkanlığı, hükümetin ve meclisin gerçek başkanlığı, tek parti başkanlığı. Selanik'ten beri kendisine hayran olan arkadaşı Tevfik Rüştü, onu bir gün Hristiyanların üçlemiyle kıyaslamıştı. Baba, oğul ve kutsal ruh. Gazi gözünde bir pırıltı ile tasdik etti. Öyledir ama kimse duymasın. Rauf Bey İstanbul'da 101 pare top sesleriyle uykusundan uyanmıştı. Cumhuriyet gerçekleşti demek diye düşündü. Böyle birdenbire ne kendisine, ne Ali Fuat Paşa'ya, ne de Refet Paşa'ya sorulmadan ilanı, Mustafa Kemal'le eski arkadaşları arasındaki uçurumu açık bir muhalefet haline sokacak kadar derinleştirecekti. Cumhuriyet'in ilanı, sahibinin sesi olan Ankara basınına kıyasla daha açık konuşabilen İstanbul gazetelerinde tenkide uğradı. Yaşasın Cumhuriyet başlığı altında çıkan bir yazı bile, Cumhuriyet'in ilan ve tespit tarzının garip olduğunu, bunda sık boğaza getirilmiş bir hal bulunduğunu ilan ediyordu. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk. Gazi'ye verilen yetkiler diye yazıyorlardı. Padişahlara bile verilmemişti. George Washington, meclis kendisini başkanlığa seçmeden önce 6 yıl anayasa üzerinde çalışırken çiftliğine çekilmiş değil miydi? Nerede o, nerede bu? Bu görüşler aslında Rauf Bey ile onun gibi düşünenlerin prensiplerini yansıtıyordu. Rauf Bey, meşrutiyet uğruna girişilen teşebbüslerin başarısızlığa uğraması üzerine, şimdi Cumhuriyet'ten yana görünüyordu. Lakin Cumhuriyet Anayasası'nın ilan edilmeden önce mecliste enine boyuna eleştirilmesi, tartışılması gerekirdi. Daha önce birinci meclis tarafından geri çevrilmiş olan yeni kabine sistemi konusunda da Rauf Bey, "Kuvvetli bir hükümetten söz ediyorsunuz," diyordu. "Benim kuvvetli hükümetten anladığım, halk egemenliğine dayanan, görev ve yetkilerini iyice kavramış olgun bir kabinedir. Bir takım kimselerin kuvvetli hükümet deyiminden memleketi yumruk zoruyla yönetmeyi anladıklarını işitince çok şaşırdım. Rauf Bey'in basına verdiği demeç Ankara'da biraz da isteyerek yanlış yorumlandı. Mustafa Kemal, Rauf Bey ile arkadaşlarının bir muhalefet kurmak istediklerini sanarak onu gözden düşürmeyi ve gericilikle suçlamayı denedi. Rauf Bey, halifeye bir nezaket ziyaretinde bulunmuştu. Bundan hilafetin siyasal bir rol oynaması yolunda bir takım tertiplere giriştiği sonucunu çıkarmak pek zor değildi. Rauf Bey bu hava içinde Ankara'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Kendisini Ali Fuat, Refet, Kazım Karabekir paşalarla, halifenin yaverlerinden biri ve aralarında deniz subayları ile tıbbi öğrencileri bulunan bir kalabalık uğurlamıştı. Kazım Karabekir, Rauf Bey ile arkadaşlarını şu sözlerle destekliyordu. "Ben Cumhuriyet'ten yana fakat kişisel yönetime karşıyım. Böylece ihtilalin yaratıcılarından dördü, şimdi Mustafa Kemal'e karşı açıkça cephe almış oluyorlardı." Tam bu nazik zamanda Gazi bahçesinde dolaşırken bir kalp kriziyle yere yığıldı. Kriz hafif geçmiş fakat sonradan Ali Fuat Paşa'ya söylediği gibi kendini büsbütün kaybetmiş, sanki öbür dünyaya gidip gelmişti. Bunun üzerine doktorlar günde 2-3 sigaradan fazla içmemesini ve perhize girmesini söylediler. Latife Hanım da bu perhizi sıkı sıkıya uygulamaya başladı. Ali Fuat Paşa bundan sonra sağlığına çok dikkat etmesini istedi. Tabii ömrünün yarısına gelmişti. Gazi ona merak etmemesini söyledi. Doktorlar kendisine rakıyı yasaklamışlardı. Yalnız arada bir kadeh viski içebilecekti. Bir zamanlar Abdülhamit'e de rakı yasak edilmiş, sade viskiye izin verilmişti. Bu durum yüzünden Rauf Bey Mustafa Kemal'le Çankaya'da çok kısa bir görüşme yaptı ve politik sorunları ortaya atmaktan çekindi. Mecliste soğuk karşılanmıştı. Parti grubunda basına vermiş olduğu demeç üzerinde açıklamada bulunmaya çağrıldı. Bu demecin Cumhuriyeti güçten düşürmek amacıyla verildiği ve kendisinin muhalif bir parti kurmak yolundaki niyetini ortaya çıkardığı ileri sürülüyordu. Toplantıya başkanlık eden İsmet Paşa uzlaşmaz bir tutum takınmıştı. Dipnot: İsmet Paşa başkan yerinden görüşme konusunu açıklayıp önemini anlattıktan sonra "Bugünkü toplantıda benim de söz almam gerekebilir" diyerek başkanlığı başkasına bıraktı. Gazi Mustafa Kemal nutuk, çevirenin notu. Sert ve emredici bir tonla savaş zamaniyle bir kıyaslama yaparak milli mücadelenin hayati önem taşıyan bu ikinci döneminde de düşünce birliğinin şart olduğu üzerinde durdu. Rauf Bey sözleriyle memleketin anarşiye sürüklenmesine yol açıyordu. İsmet Paşa onun halifeden gördüğü desteği ima ederek, "Tarihin herhangi bir devrinde bir halife zihninden bu memleketin mukadderatına karışmak arzusunu geçirirse o kafayı behemeyal koparacağız" dedi. Sonunda Rauf Bey'in aleyhteki sözlerini geri alarak parti içinde yürümeye mi yoksa bunlardan vazgeçmeyip muhalif bir parti kurmak için ayrılmaya mı kararlı olduğunu sordu. Rauf Bey açık ve ağırbaşlı bir cevap vererek halk egemenliğine olan inancını bir daha belirtti ve gerçekten basına da söylediği gibi hükümetle arasında bir anlaşmazlık olmadığı üzerinde ısrar etti. Düşünce ve görüşlerini açıkça bildirmenin bir dürüstlük icabı olduğuna inandığı için o demeci vermişti. Muhalif bir parti kurmaya niyeti yoktu. Ancak üye arkadaşları kendisini partiden çıkarmak isterlerse bu kararı kabul etmeye hazırdı. Kararlarını serbestçe verebilmeleri için toplantıdan ayrıldı. Çıkarken ölümsüz olan kişiler değil fikirlerdir dedi. Rauf Bey konuşurken alkışlanmıştı. İsmet Paşa grubun ona karşı sempati beslediğini sezince teklifinde ısrar etmedi. Ertesi gün Rauf Bey'in saltanata karşı ve Cumhuriyet'ten yana olduğunu belirten bir bildiri yayınladı. Basına verdiği demecin yanlış yorumlanmış olduğu anlaşıldığından fırkadan ayrılmasını gerektirecek bir durum kalmamıştı. Ali Fuat Paşa Konya'ya ordu müfettişliği görevine gitmeden önce Gazi'yi Rauf Bey'in görüşleri konusunda yatıştırmaya çalıştı. Halk egemenliği ilkeleri zedelenmemek ve Gazi bütün bu teşkilatın üzerinde kalmak şartıyla Cumhuriyete karşı değildi. Mustafa Kemal Rauf Bey'in İngiliz kuruluşlarına karşı eğilimini bildiği için biraz şüpheci bir tutumla, İngiltere krallığı da halk egemenliğine dayanır ama başında bir kral vardır dedi. Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey'le açıkça çatışmaya girmek henüz işine gelmiyordu. Lakin daha sonra Rauf Bey'in niyetlerini kötülemeye çalışarak lehinde alınmış olan kararla Rauf Bey ve arkadaşlarına bir süre daha fırkanın içinde fırkayı yıkmak için çalışmak fırsatı verilmiş olduğunu söyledi.